Ayrım 17.
Şimdi durum aynıydı. Ben bir çocuktum, bağlanmıştım. Fakat daha kötüsü bağıramıyordum, bağıramazdım. Çığlıklarım içime gömülüydü. Hırsız polis oyununda iki taraf vardı. Fakat bu yepyeni bir oyundu. Sonunda kuralını anlamıştım. Şimdi hırsızlarla polisler bize karşı birlik olmuşlardı. Birlikte çalışıyorlardı. Her biri kendini düşünüyordu. Bizi sadece kullanıyorlardı. Rollerini sürdürebilsinler, dünyada hiçbir şey değişmesin diye. Kendi canlarını kurtarmak için kimseyi serbest bırakmayan, havaya uçmaktan en çok kendileri korkan bu polislerle hırsızlar bizi 22 dakika sonra havaya uçuracaklarını söylediler. Ya bizim canımız, ya bizim yanan, yapışan, pis kokan vücutlarımız? Biz sadece birer aracız. Vergi veririz, oy veririz, bizi feda ederler. Terden sırılsıklam koltuklarımıza bağlanmış olarak havaya uçururlar. Sırf çeşitli partilerden bizim seçtiğimiz, büyük çoğunluk olarak tepeye oturttuğumuz kişiler koltuklarında daha rahat otursunlar diye. İdamımıza karar veren beyefendilerin hepsinin şu uçakta olmalarını isterdim. Kendi ağızlarından dökülen sözcüklerin, mantıkların, hükümlerin esiri olarak burada bağlı olmalarını dilerdim. Ölmek istemiyordum. Hele bu adamlar için hiç istemiyordum. Devlet için, bu devlet için ölmek istemiyordum. Kendini isteyerek veya istemeyerek vatanı için parçalattıran bir insanın ruh halini asla anlamayacağım. İlk defa olarak böyle insanların ancak destanlarda var olabileceğini düşündüm. Hiç kimse, vatanseverlerin en aptalı bile geberip gitmek istemez. Ama anlaşılan ötekiler böyle istiyorlar. Şu generaller, bakanlar, bürokratlar. Bana göre hepsi birlik. Onları görür gibiyim. Kocaman yuvarlak bir masada oturmuşlar, sigara dumanları arasında devlet politikasını kararlaştırıyorlar. Devlete ahkam kesmeyi birer yudum konyakla tatlandırıyorlar. Avukat yardımcılığı yaptığım için yeterince yüzlerini öğrendiğim hukukçu beyler. Onların vurdum duymazlığından, mantığından, kazanç hırslarından kaçmıştım vaktiyle. Şimdi ise onlar benim hakkımda karar veriyorlardı. Bu beyefendiler bizim de insan olduğumuzu, burada 90 kişi olduğumuzu unuttular. Bizim aklımızda devlete ahkam kesmek yok. Onları görüyorum. Hiçbir şey yapmadan oturuyorlar. Ultimatumun bitmesini bekliyorlar. Daha 20 dakika kaldı. Bizler hükümet masası üzerinde can çekişen balıklar gibi titreşerek çırpınıyoruz. Oksijen azalıyor. Daha 20 dakika. Sonra can çekişen balıklar ölmüş olacaklar ve artık beyefendileri rahatsız etmeyecekler. Onlar gerisini de düşünmüşlerdir. Üzüntülerini nasıl bildireceklerini tasarlamışlardır. Başsağlığı nutku bile hazırdır. Bizimse 19 dakikamız kaldı. Kendimizi devlet töreniyle gömülürken görüyorum. Fakat ben tabutun içinde değilim. Kazılmış mezarın başında, bayramlık giysiler içinde, elimde kürek, devleti gömmeye hazırlanıyorum. Bir kürek hükümete, bir kürek meclise, bir kürek anayasaya ve erkek seslerinden oluşan bir koro hep aynı sözleri tekrarlıyor. İnsan onurunun dokunulmazlığı vardır. Herkes bana doğru koşup elimi sıkıyor ama kimse başsağlığı dilemiyor. Yaşamımdan elimde kalan son varlıklara sarıldım. Yanan ellerime, ağırlaşmış bacaklarıma, tutuşan damarlarıma, çatlayan, ürperen başıma, tenimden giysilerimden fışkıran ter kokusuna, burnunu çeken Ingeborg'a, yanındaki deve sütü içen yurttaşa, 5 gün boyunca bana düşüncelerimi saçmada yardımcı olan portakal ve taba renkli desenlere ve görebildiğim her şeydeki yorgun ve pis görünüme sarıldım. Artık hayatımı uzatabilmek için feda edebileceğim hiçbir şeyim yok. Lanetlerimin de, mucize dilemenin de yararı yok artık. Dua da edemiyordum. Denemek bile istemiyordum. Her şey geçmişti. Kimse beni duymamıştı. Bundan sonra da kimse duymayacaktı. Yapayalnızdım. Ve artık bu gereksiz kızgınlıktan sıyrılabilirdim. Her şeyle barışmayı denedim. Önce kendimle. Kendim için 17 dakikam kalmıştı. Ondan sonra artık hiçbir şey benim sorunum değildi. 28 ve 31 numaralı kızlar öne doğru koştular ve elleri kolları içki şişeleriyle dolu geri döndüler. Önce bizimle birlikte ölüm şerefine vodka veya cin içeceklerini ya da buna benzer şeytanca bir tören yapacaklarını sandım. Sonra çarpma ve kırılma sesleri, ardından şıpırtılar duyuldu. Şişelerin ağızlarını vurarak kırıyorlar ve içkileri yerlere döküyorlardı. Fakat şişeleri bir vuruşta kıramıyorlardı. Koltukların kenarlarına 2-3-4 kere çarpıyorlardı. Çok sinirliydiler. Ölüme birkaç dakika kala hala kahramanlık taslıyorlardı. Şişelerin kapaklarını pekala döndürüp açabilirlerdi ama hayır. Hırslarını şişelerin boyunlarından alıyorlardı. Tıpkı suyla oynamasına göz yumulan bir çocuğun her şeyi ıslatması gibi kendilerini kaybetmişlerdi. Yer halısı içkiyi emince yeni şişeler getirdiler. Bunları bizlerin Duty Free Shop'tan aldığımız plastik torbalardan aşırıyorlardı. Onların boyunlarını da güzelce vura vura kırdılar. Ve ne kadar cin, viski, konyak, likör varsa yolcuların başlarından aşağı döktüler. Sağlı sollu, düzen içinde sıralar arasında ilerliyorlar ve gümrüksüz, vergisiz alkolü kimseyi, çocukları bile atlamadan üstümüze başımıza döküp tepeden tırnağa hepimizi ıslatıyorlardı. Benim Hydrun adını taktığım 31 numara gülerek bize yaklaştı. Kolunu zarif bir biçimde kaldırdı. Tıpkı bir balerin gibi ve iyi kalpli melek bizi Johnny Walker'la takdis etti. Başında şapkası, elinde bastonu, zarif adımlarla yürüyen adam resmini etiketin üzerinde rahatça görebildim ve aklıma reklamlarda kullandıkları slogan geldi. Gün biter, Johnny Walker gelir. Gün bitti, ölüm geldi. Ölüm çılgın ve zararsız bir melek gibi gülümseyerek arkaya doğru yoluna devam etti. Ve ben onun "You shall burn in a beautiful way" diyen sesini duydum. Alkol serinlik vermiş ve ter kokusunu örtmüştü. Bir tazelik, dostça bir ayrılık selamıydı bu ve küçük cadının gülümseyişinde bir vaat vardı. Cennete yönelişi haber veriyordu. Bekleyin, 10 dakika sonra cennette olacaksınız. Bu vaftizden sonra bağlandığımı unuttum. 100 kişinin pis kokusunu burnumda duymamak hoşuma gitmişti. Dudaklarımı dilimle yaladım, alkol kokusunu derin derin içime çektim ve sarhoş olmayı umdum. Viski kokusunu içime çekerek gözlerimi kapadım. Bir duvara çarpılan fakat kırılmadan yuvarlanan şişelerin çıkardığı şangırtıları dinledim. Neden şişeleri kırmayı istediklerini düşündüm. Ingeborg'un saatine göre daha 11 dakika vardı. İnşallah her şey çabucak olup biter. Yaşam çok kısa sürdü ama şimdi bu dakikalar geçmek bilmiyordu. Artık korku duymuyordum. Yalnız sabrım kalmamıştı. Her şeyi geride bıraktığıma göre beklemek de bitsin istiyordum. Hala ne bekliyordu bunlar? Ben hala ne bekliyordum? Her şey bitti artık. Her şey bitti. Artık kendime değil ötekilere acıyorum. Beni bir daha göremeyecek olan Rainer'a. Anne baba dediğimi bir daha duyamayacak olan anneme babama. Onlar benim için benden çok fazla üzülmüşlerdir. Hala cenazemle karşılaşmamayı umuyorlardır. Onlara hiçbir şey bırakmıyorum. Ne bir çocuk, ne kıymetli bir eşya, ne bir vasiyetname. Sadece bir hayat sigortası ve bir tasarruf hesabı, gülünç bir hesap. Bunu nasıl halledecekler? Ben ortadan kayboluverip onların başına iş açmış olacağım. Ölmenin ne kadar bayağı, ne kadar basit bir şey olduğunu ve artık kesinleştikten sonra korkunun azaldığını bilmedikleri için onlara acıyorum. Yaşam geçip gidiveriyor ve bir dakikalık bir dia gösterisine sığıyor. İşte o kadarcık bir şey. 10 dakika var. Hayır, 9, 9.5. Saatin saniye göstergesi yok. Keşke saate dalıp saniye göstergesinin son turunu izleyebilseydim. Başka hiçbir şeye bakmamak, başka şey düşünmemek ve sonra merhaba öbür dünya. Güle güle Andrea. Ama saat benim dileğime uymuyor. Zamana son tapış. Tekrar başımı kaldırıyorum ve ıslanmış kafaları görüyorum. Gömlekler, bluzlar vücutlara yapışmış. Tenimiz görünüyor. Islak, kırkılmış, kesime hazırız. Saçlarımız yapış yapış sarkıyor. Şimdi ancak düşünebiliyorum. Bunlar bizi neden böyle ıslattılar? Acaba bizi bir kere daha korkutmak mı istiyorlar? Hayır. Daha iyi yanmamızı istiyorlar. Bizi daha iyi yakmak istiyorlar. Ama neden dinamitleri var? Yoksa yeterli değil mi? Meşaleler gibi yanarak havaya uçmayacak mıyız? Olacakları gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Bir fitili ateşleyecekler ve hemen bir alev denizi oluşacak. Ve biz yanacağız. In a beautiful way. Eğer parçalanmazsak canlı meşaleler olacağız. Parçalanmak çabuk olur da ya uzun uzun yanarsak? Bütün ölüm şekillerine razıydım ama yanmaya değil. Şimdi de önde oksijen tüpleriyle uğraşıyorlar. Yeterli dinamitleri vardı herhalde. Yoksa yok muydu? Oksijeni ne yapacaklar? Hepimizi birden öldürecek kadar dinamit yok mu ellerinde? Bu yüzden ne buldularsa büyük bir yangın çıksın diye taşıyıp getiriyorlardı. Ya da bütün bunları iş olsun diye oyalanmak için mi yapıyorlardı? Onlar da öylece durup ölümü beklemek istemezler. Ölüm onlar için de kolay değil. Çalışır görünüyorlardı. 5 dakika kaldı artık. Tam 5 dakika. 4,5 dakika. Nasıl bir poz alacağıma karar vermeliydim. Düşünüyordum. Gayet sakindim. Acaba alevlerin alkolle ıslanmış sırtımı ve bacaklarımı sarmasını mı beklemeliydim? Yoksa başımı iyice aşağıya mı eğmeliydim? Yoksa patlama anında başım bir anda uçup gitsin diye onu iyice yukarıda mı tutmalıydım? Her şey bir an önce olsun bitsin. Hayır, korkunç şeyin bana yaklaşmasını görmek istemiyordum. Yavaş yavaş yanma korkusuna rağmen büzülüp durmaya karar verdim. Sonra başka bir şey aklıma geldi. Bana acı versin vermesin, yukarıda kalacak, gerekirse son ana kadar her şeyi görecektim. Belki böylesi daha kısa sürerdi. Ama ne olursa olsun onurumu koruyacaktım. Evet, sözlük anlamıyla onur sözcüğünü düşünüyordum. Ingeborg bir şeyler mırıldanıyordu. Duaya benziyordu. Diğerleri yüksek sesle dua ediyorlardı. Ben kendi kendimle konuşuyordum. Arkamda bağlı duran ellerimi birbirine değdiriyordum. Bağlı olarak birbirlerine veda ettiklerini hissediyordum. Kendi kendime, hoşça kal Andrea dedim. Ve o anda şuna kesinlikle inandım ki, büyük patlamadan sonra ben gene şu veya bu vücutta, cennette veya cehennemde değil ama başka aydınlık dünyalarda kendimi yeniden bulacağım. Sadece sessiz ve sabırla beklemeliydim. Artık 3,5 dakika kalmıştı. 3 dakika. Yezid'in sesi. Onun emri erken vereceğini düşünüp bu adam dakik değil diye düşündüm. Fakat o dışarıdakilerle konuşuyordu. Sonra uçağın içine seslendi. 3'e karşı 1 oyla süreyi yarım saat daha uzatmaya karar verdik. Dışarıdaki Somalilerin yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz. Dışarıdaki askerlerin tamamen çekilmesini bekliyoruz. Tercümeyi dinledim ama gene de kavrayamadım. Erteleme kararı beni önceki dakikalardan daha çok şaşırttı. Yarım saat daha beklemek. Yarım saat daha bekleyerek üzüntü çekmek. Yarım saat daha ıslak ve bağlı durmak. Yarım saat daha onların kıymetli askerlerini tehlike bölgesinden çekmeleri için beklemek. Zavallı, masum askerlerini. Bizim kıymetimiz yok mu? Daha yarım saat, bu son yarım saatte ne yapabilir insan? Hiçbir şey, bu koşullarda hiçbir şey. En iyisi hiçbir şey düşünmemek. Ne aptalca bir saygı gösterisi. Belki patlamaya karşı havaalanını daha iyi korumak istiyorlardır. Güzelim havalimanlarını yeniden inşa etmek zorunda kalacaklar yoksa biz havaya uçunca. Derhal hesaplamışlardır maddi hasarı. Maddi hasar kaç milyon tutar diye hesaplamışlardır. Yarım saat daha. Yarım saatin ne değeri var? Yoksa bütün bunlar bahane mi? Belki askerleri kasten çabuk çekmediler. Yezid herhalde onlara daha önce uzak durmalarını söylemiştir. Uzaklaşmak. Herkes benden uzaklaştı. Vücudum çöktü, eridi, derinlere daldı. Basınç arttı, üzerimde tepiniyorlardı. Düşünebildiğim herkes benden yararlanmak istemişti. Ben onlara göre ölmüştüm artık. Aman maddi hasar olmasın. Sakın maddi hasar olmasın. Zaferlerini kutluyorlardı. Bacaklarını savuruyor, dans edip oynuyor, mezarımın üzerinde zıplıyorlardı. Hepsi orada. Korsanlar, politikacılar, haber avcıları. Adımlarını birbirine uydurmuşlar, çevik adımlarla bir sağa, bir sola, bir öne, bir arkaya, üzerimdeki toprağı dümdüz ediyorlardı. Yaşamak için beni kullandılar. Yaşamaları için belli aralıklarla önlerine bir takım cesetlerin atılması gerekiyordu. Zaferlerini kutlayarak üzerimde oynayıp duruyorlardı. Ve ben artık şimdi, nihayet, aslında korsanların rehinesi olmadığımı görüyorum. Politikacıların elinde esirdim ben. Hatta televizyon kameramanlarının elinde esirdim. Magazin dergilerinin esiriydim. Bir sağa sıçrıyorlar, bir sola. Bizim öldürülmememiz için ellerinden ne gelirse yapıyorlardı. Terör tenceresini hep birlikte kaynatıyorlardı. Bir ileri, bir yana adım atarak hep birlikte bundan yararlanıyordu. Hiçbiri bize yardım etmiyordu. Gittikçe daha vahşi tepiniyorlardı. Mezarımın devrilmiş taşı üzerinde ayakkabılarının düzenli gıcırtısını duyuyordum. Polisler de orada. Alman teröristler de. Gazetelerin baş kahramanı Bader'in polis şefiyle dans ettiğini görüyordum. Bir ileri bir yana, adım adıma. Ve ikisi de birbirlerine komplimanlar yağdırıyor ve yaşasın diyorlardı. Beni anlayan tek kişi sizsiniz. Öteki de aynı sözlerle cevap veriyor. Birbirlerini kucaklayıp öpüşüyorlardı. Birlikte çok mutluydular ve haykırıyorlardı. Sizi seviyorum, sizi seviyorum. Sonra iki kumru gibi mezarımın üzerinde yuvarlandılar. Pantolonlarını çıkardılar, sarmaş dolaş, sıkıca birbirlerine yapıştılar. Hayır, kusmayacağım. Saate bakmak için kendimi zorladım. Dimdik otur, 14 dakika var. 13 dakika sonra başını dik tutmalısın. Önde, pilot kabininde, kapalı kapılar arkasında hala konuşuyorlardı. 12 buçuk dakika sonra idamımı göreceğim. Daha hala 12 dakika var. Beklemek, beklemek, beklemek. Kıymetli ama yararsız yaşamı küçücük bir saatten ölçmek. 11 kere 60 saniye. Artık gözlerimi kapamalıyım. Kaç saat, kaç dakika olursa olsun. Free, free, they are free. Bir kadın sesi, Arapça. İnadımdan gözlerimi açmadım. Gene bir tuzağa düşmek istemiyordum. Gene aldatılmaktan, boş yere oyalanmaktan bıktım. Gözlerimi sıkıca yumdum. Yeniden hayallere kapılmaktan korkuyordum. Artık 7 dakikan vardı veya 6 ya da 4. Sakin ol. Serbestiz, arkadaşlar serbestiz. Bu Jutta'ydı. Çıldırdı diye düşündüm. Bizim zavallı Jutta oynattı. Gözümü açtım. Jutta koridorda ayakta duruyordu. Elleri havadaydı ve bağlı değildi. Saçları ıslak, yapışmış, yüzünde ağlamakla gülmek arası bir ifade. Maske takmış gibi karmaşık bir yüz. Ancak yeniden bir kere daha bağırınca yumuşayıp çözüldü. Kurtulduk, kurtulduk. Ve ben aklını oynatıyorsun, keçileri kaçıran sensin. 28 numara hostes Erika'nın bağlarını çözüyordu. 22 numara Geralt en küçük çocuğu kucağına almış öpüyordu. Onunla kendi çevresinde döndü. Serbestiz, serbestiz diye bağırdı ve çocuğu annesine geri verdi. 28 numara bizim sıradaki ikinci pilotun yanına koştu, bağlarını çözdü. Derken bütün yolcular bağırmaya başladılar. Bizi de, bizi de. O zaman delirmediğimi anladım. Jutta da, kimse de delirmemişti. Yeni bir durum vardı. Herkes bağırıyordu. Ben de bağırdım. Herkes bir an önce bağlarından kurtulmak istiyordu. Çürükleri ve ellerimizdeki kesikleri sanki şimdi fark edip dayanamaz olmuştuk. Hostesler de bağların çözülmesine yardım ediyorlardı. Jut da eline bir jilet almış, onunla önce bize geldi, bir iki vuruşta arkamdaki çorapları kesti, sonra Ingeborg'u, sonra Bay Walter'ı kurtardı. Ayağa fırlayıp Ingeborg'la Bay Walter'la kucaklaştım. Ötekileri de gitmek istedim ama koridor sevinen, ağlayan, şaşkın insanlarla tıkış tıkış dolmuştu. Birdenbire nasıl serbest bırakıldığımızı, bu değişikliğin nereden kaynaklandığını sormuyorduk. Daha 3 dakika öncesine kadar üzerimize çöken ölüm sessizliğini yırtarcasına bağırıyorduk. Uzun süre nefes almaktan bile yoksun kalan ciğerlerimize nihayet bol bol hava doldurmaya bakıyorduk. Dışarı çıkacağız, hemen çıkacağız, takas yapılacak, hükümet takas yapacak. Bu gibi sözler duyuluyordu ama Yezid bildirinceye kadar pek bir şey anlaşılmadı. Sonunda hükümetiniz kabul etti. Bugün takas gerçekleştirilecek. Bu son 10 dakika içinde 5 gündür talep ettiğim her şeyi kabul etti. Evet, berberiyle randevusu olan hanım yakında saçlarını yaptırabilecek. Takas yapılacak. Hemen bugün serbestsiz. Bugün serbestsiz diye Jutta tercüme etti. Yezid güldü, biz de güldük. Ağrımız sızımız var mı diye sordu. Hemen herkes el kaldırdı. Buna çok üzüldüğünü söyledi. Çok üzgünüm. Sizi bağlamak, canınızı yakmak zorunda olduğumuz ana gerçekten lanet ettim. Ama hükümetiniz hepimizi birden öldürecekti. Hepimiz birden ölecektik. Bir aile gibi. Yezid birkaç yaşlı yolcunun kollarına masaj yapmaktan kaçınmadı. Kan dolaşımını sağlayacak jimnastik hareketlerini gösterdi. Parmaklarım morarmıştı. Ben de şişmiş ellerimi hareket ettirdim ve masaj yapmaya başladım. Kanımın yeniden harekete geçişini hissediyordum. Ve adelelerim hareket ettikçe üzerimdeki yaş giysiler kuruyordu. Yezid, ikinci pilotla birlikte pilot kabinine girmişti. Onun hakkında düşüncem şuydu. O gerçekten bir katil değil. Öldürmeyi istemiyordu. Bize öldürmek zorunda kalmadığı için gerçekten sevindi. Tekrar göründükleri zaman Yezid, Frankfurt'tan buraya uçuş zamanını hesapladıklarını, bunun 8 veya 10 saat kadar süreceğini, sonra her şeyin bitmiş olacağını söyledi. 8 veya 10 saat. Gerçekten dışarı çıkacağız demek. Bu haberde bir kesinlik bulunduğu için şimdi 10 saat kısa görünüyordu. 10 saat kesindi. En azami süreydi. Bu süre çekilebilirdi. Ölmüş olmaktansa 10 saat beklemek daha iyi. 8-10 saat bu gece yarısı demektir ya da sabaha karşı 2. Yani Orta Avrupa saatine, Almanya saatine göre. Bize ara sıra bildirmişlerse de biz saatlerimizin ayarını değiştirmemiştik. Şimdi saate başka bir gözle bakıyordum. Yelkova'nın işi bitmişti. Şimdi gene saatler önemliydi. Sıra şimdi akrepteydi. 8-10 saat. Daha bir akşam ve yarım gece demek. Yezid duvarlardaki dinamitleri söktürdü ve sigara dağıttırdı. Ateş yakmayın sakın diye biri bağırdı birden, Almanca olarak. Ses yok. No light, no light. Korsan korku ile bağırıyordu. No light, don't smoke, don't smoke. Korsanların elebaşısı bir anlık dalgınlığa düşmüştü işte. Yerler, koltuklar, üstümüz, başımız alkole bulanmış durumdaydı. Bir kibrit her şeyi tutuşturmaya yeterdi. Aptallıktan tam mutlu sona ermişken aptallıktan yanacaktık. İyi kalpli bir polis gibi bütün yolculardan kibrit, çakmak ne varsa isteyip toplarken Yezid'in yüzünden geçirdiği korku belli oluyordu. Dostumuz, yardımcımız, hayat kurtarıcımız Yezid. Tehlike henüz geçmiş sayılmazdı. 10 saat içinde daha çok şeyler olabilir. Fazla umuda kapılmamak daha iyi. Hele bir bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Bütün vücudumdan kuruyup tuzlaşmış ter kalıntısının çatırdayarak döküldüğünü hissediyordum. Bir ölüm zırhı gibi vücudumdan çözülüyordu. 10 saate kadar bütün kabuklarım, kepeklerim, kirlerim dökülüp gitse bile tehlike geçmiş olmayacak ki. Değiş tokuş işlemi nasıl yapılacaktı acaba? Hükümet öyle kolayca alın işte size teröristleriniz, lütfen buyurun diyecek değil ya. Belki bir manevra döndürecekler değişim sırasında ve ateş açılacak. Hadi canım, kendine yeniden korku yaratma. 10 saate kadar serbest kalacaksın. Yüksek sesle hükümete küfür edenler çoğalıyordu. Bunun Yezid'den mi, hosteslerden mi yoksa yolcuların içinden mi çıktığının hiç önemi yoktu. Anita en ateşlilerden biriydi. Mikrofonun başına geçmiş, gülerek ve kızarak konuşuyordu. Şu hükümettekiler koca göbekleri ile koltuklara kurulup bizim yaşamımızla poker oynayan beyefendiler. Acaba gerçekten ne düşündüler dersiniz? Biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Bir skandal yaratacağız. Basını harekete geçireceğiz. Hepimiz alkışladık. Korsanlar da alkışladı. Artık kalkıp dolaşmaya ve konuşmaya izin vardı. Bay Walter bizim sıraya geldi ve bana sordu. Gene yer değiştirmek ister miydiniz? Ben koridor başında oturmayı severim. Bu benim de işime geliyordu. Sormaya gerek görmeden pencere yanındaki köşeme saklandım gene. Bay Walter, baş hostesin takas için gerekli hazırlıkları yaptığını haber verdi. İsimlerimizi içeren listeler yazıyormuş. Grup grup ayırmış, her birinde 11 isim olan 7 grup yapmış. Onlardan her bir kişiye karşı, bizden 11 kişi. Hayır, isimlerin nasıl sıralandığı hakkında bir bilgi edinememiş ama elbette bu doğru olmazmış. Yoksa herkesten önce kendisinin isminin başa yazılmasını ister ve kıyamet koparmış. Ben bir hesap yaptım. 7 kere 11. Demek listede 77 yolcu var. Birkaç yolcu ile uçak mürettebatı bunun dışında kalıyordu. Ama şansımın yaver gitmeyip en sona kalacağımdan korkmuyordum. Genellikle önce çocukları bırakırlar, sonra ihtiyarları, kadınları. Bu adam kaçırma kurumunun da demir kuralları var kendince. Erkekleri kadınlardan önce bıraktıklarını şimdiye kadar hiç duymadım. Garip bir usul. Bu kadınlara karşı duyulan gizli bir saygı mı yoksa erkeklerin savaşçı olmasından kaynaklanan askeri bir düşünce mi? Erkeklerin tutsaklığa daha uzun süre katlanabileceği veya zaten öldürülmeyi savaşta peşinen kabul etmiş oldukları savından mı ileri geliyor? Bense biz kadınların bu çılgınlığa daha iyi katlandığımızdan emindim. Elbette uçaktan ilk çıkanların arasında olmayı isterim. Birinci olmayı istemem. Makinalı tüfeklerle kameralar arkasına saklanmış avcıların hemen tuzağına düşmemek için 4., 5., 8. olmak daha iyiydi.